İkinci kefet, birinci yüz. İlhan Babıali baskını neyse, İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı seçilmesi de odur. Ordu ağırlığını koymuş ve iktidardan tamamıyla tasfiye edilmiş olan İnönü'yü Cumhurbaşkanı seçtirmiştir der Nokta dergisindeki yazısında. İnönü'nün Cumhurbaşkanlığına seçilmesi ve ordunun bu konudaki baskıları ile ilgili olarak Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu'nun da ilginç bir hatırası vardır. Bir askeri lise tarih öğretmeni öğrencilerine şu sözleri söyler. Çocuklar, askeri şerefinizin kıymetini bilin. Cumhurbaşkanını seçen başta Fevzi Çakmak olmak üzere birkaç kumandandır. Öğretmenin bu sözleri üzerine bir öğrenci, Cumhurbaşkanını meclis seçmedi mi deyince öğretmen tarihe mal olacak şu sözleri söyler. O işin formalitesidir. Kumandanlar razı olmasaydı, o başıbozukların Cumhurbaşkanı seçmek hadlerine mi düşmüştü? İsmet İnönü, ordunun büyük desteği ile Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştur. Şimdi sıra kendi muhaliflerini tasfiyeye gelmiştir. Seçimden hemen sonra Başvekil Celal Bayar, Cumhurbaşkanı'na gelerek istifasını verdi. İnönü güç dengelerini korumak için önce Celal Bayar'a, Tevfik Rüştü Aras ve Şükrü Kaya gibi can düşmanlarının içinde olmayacağı yeni bir hükümet kurması için görev verdi. Bayar bu iki ismi kabineye almadan yeni hükümeti kurdu. Asım Uz, bu tasfiye operasyonu ile ilgili olarak İnönü kabineden Aras ve Kaya'yı çıkartmakla kendisini korumuş oldu. Zira yerlerinde kalsalar bir gün mutlaka İnönü'nün başına iş açarlardı diyor. Asım Uz, İnönü'ye sordum, Aras ile Kaya'nın tasfiyesi zamana bırakılacak gibi bir düşünce vardı. Neden hemen şimdi dedim. İnönü de fena mı oldu, haklarında hayırlı olan budur, onlar kendilerini kaybetmişlerdi dedi diyerek İnönü'nün de Kaya ve Aras'la ilgili düşüncelerini naklediyor. Güç dengelerini çok iyi bilen İnönü, Atatürk muhalifleri ile uzlaşma sağlayacak girişimlerde bulunduktan sonra meclisi seçime götürdü ve 22 Aralık 1938'de yapılan seçimlerde Kazım Karabekir ile Fethi Okyar ve A. Fuat Cebesoy'u milletvekilliğine aday gösterdi. İnönü bu seçimlerde Kılıç Ali, Recep Zühtü, Fuat Bulca, Tevfik Rüştü Aras ve Şükrü Kaya gibi can düşmanlarını milletvekili adayı yapmayarak siyasetin dışına itti ve DP iktidarı dönemine kadar yapılacak iki cumhurbaşkanlığı seçiminde rakipsiz kaldı. Çankaya'da bir kuvvacı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin belki de en sakini, en rahatı 1950 yılında gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyetin kurulduğu ilk günden 1946'ya kadar geçen süre içinde askeri ve sivil bürokratik kadroların iktidarı çok partili hayata geçirmesiyle birlikte sarsılmış ve 1950 seçimleri ile de yıkılmıştır. Yeter Söz Milletin sloganıyla 14 Mayıs 1950'deki seçimlere giren Demokrat Parti'nin beklenmeyen iktidarı devletteki dengeleri de alt üst etmiştir. Seçim olmuş, DP oyları silip süpürmüş ve Cumhurbaşkanını tek başına seçecek güce sahip olmuştur. 487 milletvekilliğinden 408'ini alan DP'de seçimden hemen sonra önce Cumhurbaşkanının daha sonra da Başbakanın kim olacağı tartışılmaya başlanmıştır. Ancak askeri kesim büyük bir şaşkınlık içindedir. Milli mücadeleden beri devlet yönetiminde daima ön planda olan asker, cahil halkın oylarıyla gerçekleşen bir iktidar değişikliğini ve yeni yönetimi içine sindirememiştir. Seçim yapılmış, yeni iktidar belli olmuş ancak Ankara'da müthiş bir söylenti vardır. Asker, DP'ye iktidarı vermeyecektir. Bu söylentilerin kaynağı seçimden hemen sonra 4 generalin CHP lideri İsmet İnönü'yü ziyaret ederek emirlerine amade olduklarını bildirmesidir. Bu söylentilerin yaygınlaşmasından sonra Genelkurmay Başkanı Abdurrahman Nafiz Gürman'ın Celal Bayar'ı ziyaret ederek ordunun seçim sonuçlarına rıza gösterdiğini bildirmesiyle DP kadroları rahatlamıştır. Askerden iktidar koltuğuna oturmanın garantisini alan DP'de bu kez yeni cumhurbaşkanının politikacı mı, bilim adamı mı yoksa bürokrat kökenli biri mi olacağı tartışılmaya başlanmıştır. Gazetelerde Yargıtay eski başkanı Halil Özyörük'ün adı cumhurbaşkanlığı için gündeme gelirken ismi gazete sütunlarına yansıyan bir başka kişi de cumhuriyetin ilk yıllarında İnönü'nün en sert muhaliflerinden emekli orgeneral A. Fuat Cebesoy'du. Özyürüğün isminin gündeme gelmesiyle birlikte CHP bilinçli olarak Özyürüğü yıpratma yoluna gitmiş ve DP kongresinde alınan bazı kararlar için Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan komisyona Özyürüğün DP'nin kapatılmasını isteyen bir yazı yazdığını iddia etmiştir. Cumhurbaşkanlığı için partililerin kafasında en güçlü aday Celal Bayar'dı. En güçlü aday olmasına rağmen Bayar'a karşı çıkanların gerekçesi liderin partinin başında kalmasıydı. Özyürük söylentileri reddederken iddialar Özyürük'ü yıpratmaya yetmişti. Özyürük ve Cebesoy ismi tutmayınca gazeteleri bu kez Hamdullah Supi, Tanrı Över, Profesör Sadri Maksudi Arsal ve Profesör Nihat Reşet Belger'in isimleri yansıdı. Belger, askeri tıbbı ve Paris Tıp Fakültesini bitirdikten sonra yurda dönmüş ve çeşitli hastanelerde başhekimlik yapmış, spora, müziğe ve dolayısıyla sanata meraklı bir aydındı. Londra ve Lozan konferansında Türk heyetine siyasi müşavirlik yapacak kadar geniş siyasi kültüre sahip olan Belger, üç dil bilen bir bilim adamıydı. Profesör Sadri Maksudi Arsal ise 1917 Ekim devriminden sonra kurulan İdil Ural Devleti'nin ilk cumhurbaşkanı, tarih, dil ve hukuk alanında uzman kişiliğiyle tanınan bir politikacıydı. Hamdullah Supi ise Türk Ocağı'nın kurucularından eski büyükelçi ve milletvekiliydi. Celal Bayar'ın da cumhurbaşkanlığına gönlünün olmadığı şeklinde gazetelerde çıkan yazıların ise hiçbir şekilde gerçekle ilgisi yoktu. Celal Bayar, Atatürk'ün ölümünden sonra da Cumhurbaşkanlığına aday olmayı düşünmüş ancak askerin İsmet İnönü için devreye girmesinden sonra geri çekilmişti. O tarihlerde gazetelerde çıkan haberlerden biri de eski başbakanlardan Rauf Orbay'ın Celal Bayar'dan kendisinin Cumhurbaşkanı yapılmasını istediğidir. Ancak haberler hemen tekzip edilmiştir. İttihat ve Terakki geleneğinden gelen ve eski bir komitacı olan Celal Bayar'ın ayağına kadar gelen kısmeti tepmesi beklenemezdi. Bayar zaten alttan alta bir kampanya sürdürüyordu. Gazetelerde bir takım isimler pompalanıyor ancak hemen bu isimler üzerinde spekülasyonlar başlayınca isimler birer birer gündemden düşüyordu. Yani kala kala Cumhurbaşkanlığı için Bayar'dan başka isim de kalmıyordu. Bu arada CHP'de Celal Bayar'ın Cumhurbaşkanı olmasını istiyor ve bundan siyasi gelecek bekliyordu. CHP'ye göre Bayar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra parti bölünecek ve yapılacak ilk seçimde yine CHP umut olacaktı. Bayar'ın adaylığının CHP tarafından desteklenmesinin bir İnönü klasiği olduğunu savunan DP yanlısı Yeni Sabah gazetesi seçimlerden 3 gün önce şunları yazmaktadır. CHP propagandasının Bayar'ı Cumhurbaşkanı seçtirmek hususunda gayret sarf etmesi Demokrat Parti'yi ikaz edecek mahiyettedir. Zira bilindiği gibi Bayar ve Demokrat Parti, devlet başkanlığı ile parti başkanlığının aynı zatta toplanmasını bir mücadele mevzuu yapmışlar ve bu yolda millete teminat vermişlerdir. Bayar, Cumhurbaşkanlığını kabul ettiği takdirde Demokrat Parti, iktidara gelişinin daha ilk günlerinde başlıca prensiplerini feda etmeye ve bu bakımdan da vaatlerini tutmaya başlamış görünecektir. Basında bu tip tartışmalar devam ederken usta politikacı da kendisinin adaylığa parti tabanını hazırlamayı ihmal etmemiştir. Kendisine yakın parti teşkilatlarının başkanlarına parti genel merkezine telgraflar çektirerek genel merkez yönetimi üzerinde baskı oluşturulmasını sağlamış olan Bayar, 20 Mayıs 1950'de partisinin grubunu toplamış ve baskın bir oylama ile kendisinin adaylığını parti grubuna tasdik ettirmiştir. Bu oylamada Bayar'a 345 oy çıkarken 31 milletvekili parti başkanlığından ayrılmamasını isteyen yazıları oy pusulaları ile birlikte kupalara atmıştır. DP grubunun toplanmasından 2 gün sonra da 22 Mayıs 1950'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 453 milletvekilinden 387'sinin oyunu alan İstanbul Milletvekili Celal Bayar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı olmuştur. Seçimde aday olmamasına rağmen İsmet İnönü'ye 64, Halil Özyürü'ye de 1 oy çıkmıştır. Celal Bayar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte Türk siyasetinde çok partili hayata geçişten sonraki ilk taraflı Cumhurbaşkanı modeli gündeme gelmiştir. Bayar Cumhurbaşkanı seçilince partisinin genel başkanlığından istifa etse de DP amblemli baston taşıyacak kadar partili olmuş ve bu nedenle Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsızlığına gölge düşürmüştür. Bayar'ın 1924 anayasası nedeniyle istifa ederek bağımsız kalması kamuoyunu tatmin etmemişse de Bayar bundan hiç rahatsız olmamıştır. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Türkiye'de günlerce Bayar'ın tarafsız olamayacağı tartışılırken, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren 27 yıl süre ile Cumhurbaşkanlığı ile parti başkanlarının aynı kişiler olmasına ses çıkartmayanların Bayar'a muhalefet etmesi ise çifte standardın boyutunu göstermeye yeter. Celal Bayar'ın Cumhurbaşkanlığına seçilmesinden sonra DP'nin genel başkanlığına Aydın Milletvekili Adnan Menderes getirilirken, Türk demokrasisinin utanç günü olan 27 Mayıs ihtilaline de ilk adım atılmıştır. Türkiye'de çok partili hayata geçişten sonra ilk seçimde iktidar değişmiş, ancak iktidarı temsil eden askeri ve sivil bürokrasi bundan hiç hoşnut olmamıştır. Ordu üzerindeki İsmet İnönü'nün etkisi yeni iktidarı da rahatsız ederken, yaşanan bir gelişme yeni hükümeti harekete geçirerek Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk büyük ordu içi tasfiye operasyonu gerçekleştirilmiştir. 1946 yılından itibaren ordu İnönü'yü isteyenler ve istemeyenler olarak ikiye bölünmüş, DP'ye de umutla bakan askerler bir klik olarak bir araya gelmeye başlamışlardır. İkinci Dünya Savaşı sırasında başlayan junta toplantıları 1947'de iyice yaygınlaşmış ve juntanın liderleri DP ile temasları yürütmüştür. Bu isimlerden biri de ilk DP kabinesinin Bayındırlık Bakanı emekli General Fahri Belen'dir. Ordu içindeki bazı komutanların özel anlaşmazlıkları ile beraber dipten gelen kaynama neticesinde bir grup askerin DP iktidarına boyun eğmeme niyeti ordudaki büyük tasfiyeyi getirmiştir. 5 Haziran 1950'de Başbakan Adnan Menderes'e gelen Samet Ağaoğlu isimli albay, 8-9 Haziran gecesi hükümete karşı bir darbe yapılacağını haber vermiş ve hükümeti harekete geçirmiştir. Menderes büyük bir yüreklilikle durumu hemen Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a bildirerek komutanların emekliye sevk edileceğini haber vermiştir. Bayar'ın da onayını alan Menderes darbecilerden daha hızlı çıkmış ve başta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman olmak üzere 2. Başkan İzzet Aksalur, Orgeneral Salih Omurtak, Orgeneral Kazım Orbay ve Orgeneral Hakkı Akoğuz emekli edilmiştir. Genelkurmay Başkanlığına Gürman'ın yerine Orgeneral Nuri Yamut getirilirken 2. Başkanlığı ise bir Kor General Şahap Gürler atanmıştır. 1. Kasırgadan sonra ordunun diğer kademelerinde de darbe niyetli komutanların olduğu haberi üzerine yeni Genelkurmay Başkanı ile anlaşarak harekete geçen hükümet balyoz gibi darbecilerin üzerine binmiş ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Asım Tınaztepe, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Muzaffer Tuğsavul, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Mehmet Berköz'ü görevlerinden alarak askeri şuraya tayin etmiştir. Hükümet aradan bir gün geçtikten sonra bu kez de Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral M. Ali Ülgen ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Zeki Doğan'ı görevden alarak darbecilerin liderlerinden orduyu temizlemiştir. Bu tasfiyelerle yetinmeyen hükümet, 2-3 ay gibi bir süre zarfında ordunun üst kademesi ile birlikte alt kademeleri de inerek 15 general ve 150 albay daha emekliye sevk edilmişlerdir. Bu noktada ilginç bir saptama da ordudan tasfiye edilen subayların İsmet İnönü'ye giderek bir emrinin olup olmadığını sormalarıdır. Ancak İnönü 1960'ta yaptığını yapmamış ve halkın iradesine saygılı olmak gerektiğini belirterek subayları geri çevirmiştir. İnönü ve taraftarları 1954 seçimlerini beklememişlerse de 2 Mayıs 1954'te yapılan genel seçimlerde DP iktidarı bu kez de geçerli oyların %58.42'sini alarak 503 milletvekili çıkartırken CHP %35.11 ile ancak 31 milletvekili çıkartabilmiş ve iktidarı bir 4 yıl daha DP'ye kaptırmıştır. Bu seçimden sonra yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimine bu kez Celal Bayar'dan başka kimse aday olmamış ve Bayar bu seçimde de oylamaya katılan 513 üyenin 486'sının oyunu alarak ikinci kez Cumhurbaşkanı olmuştur. 1957 seçimleri askerin yine müdahale edemediği Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden biridir. Yine CHP'ye karşı ezici üstünlükle seçimden çıkan DP, Celal Bayar'ı oylamaya giren 413 milletvekilinin 413'ünün de oyuyla Cumhurbaşkanı seçmiştir. Kötü kaderdir ki, 3 defa üst üste Cumhurbaşkanı seçilen Celal Bayar, 27 Mayıs 1960 günü gelen ihtilalle Kayseri cezaevine gönderilmiş ve siyasi hayatı sona ermiştir. Bundan sonra askeri demokrasi zamanıdır. Cemal Ağa'nın Cumhurbaşkanı seçilmesi. 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra yapılan ve Cemal Gürsel'in Cumhurbaşkanı seçildiği seçimlere gelmeden önce o günün Türkiye'sini hatırlamakta fayda var. 27 Mayıs 1960'tan biraz daha geriye gidelim. 27 Ekim 1957'ye, yani DP'nin 1950 seçimlerinden sonra 3. kez iktidar olduğu ve dolayısıyla Celal Bayar'ın da 3. kez Cumhurbaşkanlığına geldiği seçimlere. DP %47.7 oyla 424 milletvekilliği kazanmış, CHP ise oylarını %40.8'e çıkartarak mecliste 178 sandalye kazanmıştı. 1954 seçimlerinde 31 milletvekili çıkartan CHP için 178 milletvekili büyük bir sayıydı. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren kurulan diktatörlük nedeniyle devamlı iktidarda olmaya alışmış Devlet Partisi CHP için özellikle köylünün partisi DP karşısında son 3 seçimde alınan yenilgi bir gerçeği daha gözler önüne sermeye yetmişti. Bu sonuçlar CHP'nin hiçbir zaman sandıkta iktidara gelemeyeceğinin göstergesiydi. CHP 1957 seçimlerinde alınan sonucun verdiği güçle devlet ve demokrasinin elden gitmeye başladığı tezini işleyerek propaganda yapmaya başlarken ordu içinde ihtilal hazırlıkları olduğu dedikoduları köylere kadar ulaşıyordu. Özellikle Başbakan Adnan Menderes'in "Ben bu orduyu yedek subaylarla bile idare ederim" şeklinde sözler söylediği ile ilgili iftiralar ayyuka çıkmıştı. Bu iddiaların yanında başbakana gelen Genelkurmay Başkanı'nın başbakanın kapısında bekletildiği yalanları bizzat CHP Genel Merkez Yönetimi tarafından ortaya atılıyor ve ihtilal için İsmet İnönü ve arkadaşları orduyu kışkırtıyorlardı. Genelkurmay'ın o tarihlerde Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olması nedeniyle Genelkurmay Başkanı'nın başbakanın kapısında beklemek söz konusu bile değilken hükümet aleyhine kampanyalar 1960'a kadar olanca hızıyla devam etti. CHP lideri İnönü'nün ihtilale davetiye niteliğindeki "Sizleri ben bile kurtaramam" özdeyişi ile ülke yeni bir politik sürece girerken CHP'nin sert muhalefetine aynı şekilde cevap veren DP'nin ABD ile de ilişkileri de bozulmaya başlamıştı. 6 Haziran 1950'de orduda yaşanan tasfiyelere benzer bir tasfiye de 16 Ocak 1958'de yaşandı. 20 Aralık 1957'de binbaşı Samet Kuşçu tarafından ihbar edilen cuntacılar, önce tutuklanmasına rağmen askeri mahkemede beraat ediyordu. Bu olaylar sonrasında haberli ya da habersiz, ordu içinde örgütlenen cuntalar birbirleriyle ilişkiye geçerek başlarına bir lider aramaya başladı. Müdahalenin ordunun emir komuta zinciri içinde yapılmasını isteyen cuntacılar, uzun arayışlardan sonra 1958'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilen Orgeneral Cemal Gürsel ile temasa geçerek müdahalenin liderliğini kabul ettiriyorlardı. Cuntacılar kendilerine bir lider bulmuştu ama beklenmeyen bir gelişme oldu. DP hükümeti 3 Mayıs 1960'ta, cuntanın çalışmalarından haberdar olunca Gürsel'i önce mecburi izne ayırdı, sonra da yaş haddinden emekliye sevk etti. Bunun üzerine Gürsel ilk çıkışını yaparak zamanın Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes'e muhtıra niteliğinde bir mektup yazdı ve ülkenin içinde bulunduğu durumdan kurtulması için 13 maddelik tedbirler paketinin uygulamaya konulmasını istedi. Cumhuriyet tarihinin ilk muhtırası olan bu mektup hükümet tarafından ciddiye alınmamıştı. Gürsel de evinde emeklerini beklemeye başlamıştı. DP hükümeti sona doğru hızla gidiyordu. İktidarla muhalefet arasında ilişkiler sıfır düzeyine inmişken sonu 27 Mayıs darbesine varan olaylar zincirinde meclise kurulan tahkikat komisyonları her şeyin üzerine tuz biber ekti. Tahkikat komisyonları anayasaya aykırıydı. İstiklal mahkemelerinin yetkileriyle donatılmış mahkemelerle ilgili yetki kararının alınması sırasında mecliste büyük kavgalar oldu. İktidar ile muhalefet arasındaki kavgalar sokağa taştı. Özel harp dairesi vasıtasıyla ihtilale zemin hazırlamak için her darbe öncesinde olduğu gibi olaylar kışkırtıldı. Kötü gidişi gören Başbakan Menderes bir ara istifayı düşündüyse de bundan vazgeçti, halkın verdiği emaneti ancak halka iade etmeye kararlıydı. Olaylar tüm şiddetiyle sürerken mecliste sanki kaderini beklemeye başlamış gibi 25 Mayıs'ta tatile girdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk darbesi. 27 Mayıs sabahı saat 05.25'te tarihe adı İhtilal'in kudretli albayı olarak geçen Alparslan Türkeş'in anonsuyla ordu yönetime el koydu. Bu ihtilalin özelliği Enver Paşa'nın Bab-ı Ali baskınından sonra Türkiye'nin yakın tarihindeki ikinci, Cumhuriyet'in ilk ihtilalidir. Ordu 27 Mayıs'ta kışlasından geri dönmemek üzere çıkmış ve devlet erkini ele geçirmiştir. Le Monde gazetesi ihtilali tüpünden sıkılan macuna benzetiyordu. ABD'nin onayı ile yönetime el koyan ordu, ilk bildirisinde bütün ittifaklarımıza ve taahhütlerimize sadığız, NATO'ya inanıyoruz ve bağlıyız, CENTO'ya da bağlıyız diyerek dış dünyaya ve özellikle ABD'ye mesaj gönderen 27 Mayıs yönetimine ilk cevap 30 Mayıs'ta ABD'den gelmiştir. ABD yayınladığı bildiride ilişkilerin devamından dolayı memnuniyetini dile getirirken, Başkan Eisenhower, 16 Haziran'da ihtilalin lideri ve devlet başkanı Cemal Gürsel'e gönderdiği mektupta yeni hükümetin ittifaklara bağlılığını takdirle karşıladıklarını duyuruyordu. CHP'nin kışkırtması ile asker yönetime el koymuştu ama ne yapacağını bile bilmiyordu. Devleti nasıl idare edecek, yönetimi nasıl kuracak, dahası ihtilalden sonra yapılacak ilk iş bilinmiyordu. İhtilalci genç subaylar İzmir'de emekliliğini bekleyen Kara Kuvvetleri Komutanı Cemal Gürsel'i askeri bir uçakla İzmir'den Ankara'ya getirerek ihtilalin başına oturttu. İhtilalcilerin şaşkınlığı üzerinden atması kolay olmadı. Önce ihtilali önayak olan 38 subaydan oluşan bir milli birlik komitesi kuruldu ve başına da devlet ve hükümet başkanı sıfatıyla Orgeneral Cemal Gürsel'in getirildiği açıklandı. Kendisinin yeniden iktidara getirilmesi için ihtilal yapılan CHP'nin lideri İsmet İnönü ise aynı gün örgütlerine bir genelge yayınlayarak müdahaleyi desteklediklerini belirtiyor ve Milli Birlik Komitesi kararlarına harfiyen uyulmasını istiyordu. İnönü müthiş bir demokratiklik örneği veriyordu. 12 Haziran 1960'ta müdahaleyi destekleyen ve hukuki kılıf hazırlayan anayasa profesörlerinden oluşan bir ekip, 27 maddelik bir anayasa hazırladı. 14 Haziran'da resmi gazetede yayınlanan bir sayılı yasa ülkenin tüm yönetimini MBK'ya emanet ediyordu. Ülkede siyaset bu minval üzerinde giderken ihtilalciler önce göstermelik suçlarla DP yöneticilerini yargıladı. 15 Eylül'de mahkemeler sonuçlanırken 418 kişi hakkında 6 ay ile 20 yıl arasında değişen cezalar yağdırıldı. 12 kişiye verilen idam cezası müebbete çevrilirken, Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen, kararlarla idam cezalarına çarptırılan Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan 15 Eylül'de, Başbakan Adnan Menderes ise 17 Eylül'de asılarak idam ediliyordu. Eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar ise yaş durumundan dolayı idam cezası müebbete çevrilenler arasındaydı. 27 Mayıs müdahalesi orta rütbeli subaylar tarafından gerçekleştirilmişti. Sonradan oluşturulan Milli Birlik Komitesi'nde iki kanat vardı. Kanadın biri baştan beri iktidarı CHP'ye vermekten yanayken, diğer kanat da askeri müdahaleyi kalıcı kılma peşindeydi. İkinci kanat CHP'nin de desteğiyle tasfiye edildi. Türkeş'in de içinde bulunduğu 14 ihtilalci subay yurt dışına tayin edilerek yönetimden uzaklaştırıldı. Bu arada 27 Mayısçılar ordu içinde de geniş çaplı bir tasfiye hareketine girmeyi ihmal etmediler. Cumhuriyet tarihinin ordu içindeki en geniş tasfiyesi bu dönemde yapıldı. Eski iktidar yanlısı oldukları gerekçesiyle 235 general ve 5000 subay emekliye sevk edildi. 14'lerin tasfiyesinden sonra İstanbul 66. Tümen Komutanı Tümgeneral Faruk Güventürk ve Harp Akademileri Komutanı Faruk Gürler'in başını çektiği generaller ile Ankara'da Harp Okulu Komutanı Talat Aydemir'in başını çektiği albaylar cuntasının oluşturduğu Silahlı Kuvvetler Birliği orduya el koydu. Bu cunta 1961 ilkbaharından itibaren etkin olmaya başladı. Yeni Anayasa ve Seçimler. 27 Mayıs yönetimi atamayla oluşturduğu kurucu meclise yeni bir anayasa hazırlattı. Anayasa 9 Temmuz 1961'de halk oyuna sunuldu ve referanduma katılanların %61.7'sinin oyuyla kabul edildi. Yeni anayasadaki en önemli bölüm, Milli Güvenlik Kurulu ile iktidarın sivillerle askerler arasında paylaşılmasıdır. Hükümetlerin tepesinde Demokles'in kılıcı gibi sallanan MGK ile ordu Cumhurbaşkanı sayesinde hükümetleri gözetim ve denetim altına almıştır. 1961 Anayasası ile askeri yönetim anayasa sayesinde yeni çıkış garantileri bulmuş, askerin normal siyasi dönemlerde de sivil iktidarları denetleyebileceğini, yeni vesayet yetkileri sağlamıştır. MGK bu vesayet yetkilerinin tipik bir örneğidir. MGK ile sivil idarenin askeri idareye bağlı kalması yönünde önemli bir adım atılmış ve bu adım 12 Mart ile 12 Eylül'de daha da pekiştirilmiştir. 1961 Anayasası ile anayasal bir kurum haline getirilen MGK'daki sayısal denge dikkate alındığında, askerin siviller üzerindeki baskısının bugüne göre daha az olduğu görülür. 1961 Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında MGK üyeleri sivil kanattan başbakan, başbakan yardımcıları, devlet bakanları, milli savunma, içişleri, dışişleri, maliye, ulaştırma ve çalışma bakanları, askeri kanattan ise Genelkurmay Başkanı, Karadeniz Hava ve Jandarma Genel Komutanları temsilcileri olup sayıları her zaman sabitti. 1982 Anayasası'nda ise MGK'nın üyeleri Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında Başbakan, Genelkurmay Başkanı, 3 Kuvvet Komutanı ve Jandarma Genel Komutanı, Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakanı'dır. Oylamalarda çoğunluk aranırken eşitlik halinde Cumhurbaşkanı'nın kullandığı oyun rengi önemlidir. Cumhurbaşkanı'nın ağırlığını ortaya çıkaran bir diğer faktör de MGK'nın gündeminin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesidir. 1961 seçimlerine geçmeden MGK ile ilgili kısa bir değerlendirme yapmakta fayda var. Ordu ile sivil siyaset arasındaki problemli dönemler Osmanlı döneminde başlamış ve Cumhuriyet döneminde de devam etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda en önemli etken olan ordunun devletin yönetilmesinde etkinliğini sağlamaya yönelik olarak gündeme getirdiği MGK ile bugün devlet askerin istediği gibi yönetilmektedir. MGK'nın anayasal bir kurum haline getirilmesinin mantığını tabii Senatör Haydar Tunç Kanat 22 Eylül 1966 tarihli Akşam Gazetesi'ne anlatıyor. Bu yazıda dile getirilen mantığa göre oy çokluğu ile iktidara gelecek partiler 1. Cumhuriyeti dejenere etti. 2. Cumhuriyeti de dejenere edebilirler. Siyasi partilerin yeni bir ihtilale sebep olmalarını önlemek için tedbir olarak MGK oluşturuldu. Cumhurbaşkanı ve kurulun asker üyeleri görüşlerini bildirmekle görevli ve sorumludurlar. Böyle bir kurulun varlığı ile iktidar olmak bir yana, hükümet etmek bile zorlaşmaktadır. Başbakan İsmet İnönü imzasıyla 5 Nisan 1962'de Meclis Başkanlığı'na sunulan MGK tasarısının gerekçesinde bu tasarı devletin maddi ve manevi bütün varlıklarının her türlü tecavüzlere karşı korunması ve yüceltilmesi amacıyla tatbik edilecek politika, prensip ve planların tespiti işleri ile bu konudaki hazırlık ve çalışmaları tanzim edecek esasları derlemiş bulunmaktadır deniliyordu. Buna göre devletin yüceltilmesi ve devletin toplum yapısını düzenlemede her alana el atabilmesini öngören siyaset anlayışının devletin sahiplerinde temel görüş olduğu görülmektedir. 1961 Anayasası'nın temel hak ve özgürlükler rejimi ile sosyal devlet bakımından getirdiği ileri düzenlemelerin devletin merkezi yapısı ve devlet içinde yer alan ebed müddet iktidar partisi tarafından çeşitli mekanizmalarla kontrol altına alındığı MGK ile ilgili İnönü'nün gerekçesinden anlaşılmaktadır. Bu temelde 1961 Anayasası'nın hukuki iktidar kaynaklarından biri olarak düzenlediği MGK, Türkiye'de ordunun resmen yönetimde olduğu dönemlerin dışında siyaseti, merkezi devletin yukarıdan aşağıya biçimlenen güçleri adına denetlemenin aracı haline getirilmiştir. Görev alanına herhangi bir sınırlama getirilmeyen MGK, ayrıca anayasal düzeni koruyucu, milli birlik ve bütünlüğü sağlayıcı, Türk milletini Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda milli ülkü ve değerler etrafında birleştirerek, milli hedeflere yönlendirici gerekli tedbirleri belirleyici hükmü ile ideolojik nitelikte ve toplumun siyasi yapısını resmi görüş doğrultusunda yönlendirecek görev ve yetkilerle de donatılmıştır. Bu nitelikte bir organın yoğun çalışmalarla meşgul olacağı ve devletin iç koordinasyonunda önemli bir yer edineceği açıktır. Ancak bu açıklık MGK Genel Sekreterliği'nin iç çalışma düzeni ile MGK Genel Sekreterliği'nin bakanlıklarla, kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini düzenleyen yönetmeliğin 1983 tarih ve sayısı belli olmayan yasa ile gizlilik hükmü getirilerek yayının yasaklandığı sınıra kadardır. Dipnot, Kont Gerilla Kıskacında Türkiye, Suat Parlar. Devlete otoriter nitelik kazandıran yetki ve görevlere sahip olan bu kuruluşun kadroları da gizlilik esasına göre belirlenmiş olup, görev ve yürütülecek hizmetin niteliği gereği genel bütçe dışında genel sekreter emrine örtülü ödenek verilmiştir. MGK Genel Sekreteri Orgeneral ya da Oremiral rütbesindedir. Genel Sekreter, Genelkurmay Başkanı'nın inhası ve Başbakan'ın teklifi ile Bakanlar Kurulu tarafından atanmaktadır. Kuvvet Komutanı atamalarında kararnamelerin Milli Savunma Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı tarafından imzalandığı göz önüne alındığında, Bakanlar Kurulu'nun müşterek sorumluluğu ile atanan Genel Sekreter'in devlet sistemi içindeki yeri daha iyi anlaşılır. Kuruluş yasasının verdiği yetkiler, ordu-rejim ilişkileri açısından tarihsel bir perspektifle yorumlandığında, devlet içinde seçimle gelen siyasi mekanizmalarla eşit, hatta üstün bir organın profili ortaya çıkmaktadır. Sekreterliğin bağlı olduğu 5 asker, 4 sivil oranlamasına göre oluşan MGK ise bu orana rağmen hükümetin tüm siyasal ve yasal sorumluluğunu taşıdığı bir yapıdır. Kararların alınmasında etkinliği olmayan hükümet kanadı, Türkiye'de siyasetin iki meşrutiyet kaynağından biri olan yukarıdan aşağıya merkezi iktidar görüntüsü karşısında adeta bir gölge konumundadır. MGK'nın özetlemeye çalıştığımız siyasi rejim açısından bu önemini netleştirmek için kararların niteliği açısından kurulun anayasal evrimini irdelemekte yarar var. 1961 Anayasası'nın ilk metninde kurulun yardımcılık işlevi belirtilmiş ve gerekli temel görüşleri Bakanlar Kurulu'na bildirir hükmü ile yer almıştır. 1971'deki değişiklikten sonra bildirme işlevi yerini tavsiyeye bırakmıştır. Profesör Lütfi Turan'a göre tavsiye en azından eşitlerin birbirine verdiği direktif anlamına gelmektedir. Dipnot, Türkiye'nin idari yapısındaki karmaşa, Lütfi Duran. 1982 Anayasası'nda yapılan düzenleme ise Profesör Mümtaz Soysal'a göre ulusal güvenlik kavramının çok geniş bir biçimde hükümet sorumluluğuna giren, hemen hemen bütün konuları kapsayacak bir yaklaşımla ele alınması ve böylesine geniş bir yorum yüzünden neredeyse bakanlar kuruluna paralel fakat siyasal sorumluluk taşımayan yeni bir karma organın oluşturulmasıdır. Dipnot, 100 Soruda Anayasa, Profesör Doktor Mümtaz Soysal. Türkiye'nin milli güvenlik konseptini tanımlamasına izin verilmeyen yürütmenin hükümet kanadı, MGK toplantılarından sonra kamuoyuna açıklama yapmaya bile hakkı yoktur. MGK Genel Sekreterliği tarafından MGK toplantısına ilişkin açıklama yazılı bir şekilde yapılmakta ve MGK kararlarının sorumluluğunu taşıyan hükümeti aşarak doğrudan kamuoyuna seslenmektedir. Bu durum, seçimle gelen hükümetlerin çoğunluğu atanmışlardan oluşan bir kurulun üstün bir güç ve gerçek otorite olduğu izleniminin ağırlığı altında ezilmesine yol açmaktadır. Hükümetin ve meclisin siyasi irade üzerine siyaseti izleyen ve düzenleyen otoriter bir güç odağının özerk kamuoyu yaratma çabasına böylelikle gölge düşmektedir. Bakanlar Kurulu'nun üstünde otoriter bir yürütme konseyi olan MGK Genel Sekreterliği, bu gücünü ordunun yasal konumunu istediği gibi düzenleyen fiili iktidarından ve Türk siyasi yaşamının ikili meşrutiyet kaynaklı yapısından almaktadır. Merkezi devletin ebed müddet sahipleri tarafından yasal güvencelerle donatılan sekreterlik, ayrıca MGK'nın kararlarının hazırlanmasında ve kararlara ilişkin bakanlar kurulu kararlarının uygulanmasında takip ve kontrol görevi ile de donatılmıştır. 27 Mayıs ihtilalini gerçekleştiren darbeciler, daha uzun süreli iktidarda kalmak isteyen 14'leri tasfiye ettikten sonra ülkenin yönetimini gerçek sahibine, İsmet İnönü'ye vermek için seçim kararı aldı. 15 Ekim 1961'de genel seçimler yapıldı ancak seçim sonuçları asker açısından hiç de iç açıcı değildi. Askerin desteklediği CHP tek başına iktidarı beklerken CHP ancak 173 milletvekili çıkartabildi. 1,5 yıl önce süngünün ucu ile iktidardan uzaklaştırılan DP'nin devamı partileri halk bu kez sandıkla tekrar iktidara getirmişti. Yabancı basında Menderes'in zaferi diye nitelenen 15 Ekim seçimlerinde Adalet Partisi %34,7 oyla 158 milletvekili, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi CKMP %13,4 oyla 65 milletvekili ve Yeni Türkiye Partisi YTP de oyların %13,7'sini alarak 54 milletvekiliyi kazanabilmişti. 1961 Anayasası ile ilk defa oluşturulan Cumhuriyet Senatosu için yapılan seçimlerde de sonuçlar meclis seçimleri gibiydi. AP %35,4 ile 70 senatörlük, YTP 13,9 ile 28 senatörlük, CKMP %13,47 ile 16 senatörlük kazanırken CHP %37,2 ile 36 senatörlük kazanmıştı. Genel seçimlerin sonunda ülkede herkes iktidarın kime verileceğini tartışırken insanlar parlamentonun açılması halinde bunun uzun süreli olamayacağını düşünüyordu. İktidarın nasıl paylaşılacağı ciddi bir sorundu. Ülkede görünürde iktidar olan MBK'ya rağmen gerçek iktidar Silahlı Kuvvetler Birliği'ydi. SKP, Cemal Gürsel'in Cumhurbaşkanlığına seçtirmek istiyor, İsmet İnönü'yü de başbakan olarak düşünüyordu. Bu fikir Cemal Ağa'nın da hoşuna gidiyordu ancak yılların kurt politikacısı İsmet Paşa bu fikri pek beğenmiyordu. İnönü yeniden kendisinin Cumhurbaşkanı seçilmesini bekliyordu. Seçimlerde CHP'nin asker desteğine rağmen aldığı %37,2'lik oy İsmet İnönü için büyük bir handikaptı. İnönü ile Gürsel arasındaki Cumhurbaşkanlığı mücadelesi kurucu meclis oluşmadan ve seçim gündemde yokken başlamıştı. Fakat 15 Ekim seçimlerinde CHP'nin aldığı oy İnönü'yü geri plana itti. Adalet Partisi ise seçimlerin galibi sayılırdı ve Cumhurbaşkanlığına kendi adayını seçtirerek 27 Mayısçılardan intikam alma hayalindeydi. İşte bu hesap AP ile Silahlı Kuvvetler Birliği'ni karşı karşıya getirdi. CHP'nin aldığı sonuçla ortaya çıkan boşluk ise Cemal Ağa'nın işine yaramıyordu. Ayrıca CHP'nin tabanı da Gürsel'in Cumhurbaşkanlığına sıcak bakıyordu. Bu arada SKB, Cumhurbaşkanlığından öte Başbakanlığa da bir askeri getirmeyi planlıyordu. 27 Mayıs yönetimine karşı uzlaşmaz bir politika sürdürmeleriyle bilinen Gökhan Evliyaoğlu, Hami Tezkan ve Burhan Apaydın'ın önderliğindeki bir grup milletvekili askeri çileden çıkartıyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimleri asker açısından Atatürk'ün makamının yeniden ele geçirilmesi için iyi bir fırsattı. Gürsel ya da İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı tartışılırken ortaya milli şef ve 27 Mayıs'ın Yılmaz muhalifi Ordinarius Profesör Doktor Ali Fuat Başgil'in ismi atıldı. AP listesinden bağımsız senatör seçilen Ali Fuat Başgil bir toplantı için gittiği Cenevre'den kendisini arayan gazetecilere Cumhurbaşkanlığına aday olabileceğini açıkladı. Başgil'in bu kısa açıklaması Ankara'yı birbirine kattı. AP, CKMP ve YTP milletvekilleri Başgil'in adaylığına hararetle taraftar oldular ve meclisin bu konudaki tutumu netleşti. Yeni Cumhurbaşkanı Ali Fuat Başgil olacaktı. Ordu ağırlığını koyuyor. Siyasetteki bu hareketlilik ordu içindeki juntayı hemen harekete geçirmeye yetti. 23 Ekim'de junta toplanarak vatanın elden gitmemesi için durum değerlendirmesi yaptı. Genelkurmay'daki toplantıya aralarında Hava Kuvvetleri Komutanı İrfan Tansel, Cemal Tural, Necdet Uran Memduh Tağmaç gibi popüler komutanların da bulunduğu 24 general katılmıştı. Toplantıya başkanlık eden Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay, toplantının gündemini açıklayan bir açış konuşması yaptıktan sonra herkesin dilediği gibi rahat konuşmasını istedi. Cuntacılar heyecan içinde görüşlerini dile getirdikten sonra Genelkurmay Başkanı Sunay, komutanların önerilerinin kaleme alınması ve kamuoyuna açıklanmasının yararlı olacağını söylerken, diğer komutanlar da bu fikri onaylıyordu. Görüşler hemen yazılı hale getirildi. Artık silahlı kuvvetlere sataşmak yoktu, siyasi af kesinlikle çıkmayacaktı, üniversiteden atılan 147'lere de af yoktu ve en önemlisi Cemal Gürsel kesinlikle Cumhurbaşkanı seçilecekti. Yazılı metne dahil edilmeyen bir diğer madde de İsmet İnönü'nün başbakan olmasıydı. Köşkten randevu istendi, köşk zaten toplantıdan haberdardı ve hemen randevu verildi. Genelkurmay Başkanı köşkten siyasi partilerin genel başkanlarının da bu toplantıya çağrılmasını rica etmişti. Toplantıya parti başkanları da katılacak ve bu iş orada bitirilecekti. Genelkurmay Başkanı Tağmaç, toplantıdan sonra köşke gideceklerini, ancak siyasilerin köşke gelmesinden sonra toplantıya gireceklerini ve böylelikle siyasilere bir ders vereceklerini söylüyordu. Tağmaç'ın direktifi ile komutanlar Çankaya Köşkü'ne gitmek üzere sırasıyla Genelkurmay'dan ayrıldı. 24 generali taşıyan 24 makam arabası, emekli hava kuvvetleri komutanı Muhsin Batur'un deyimi ile göstere göstere Çankaya yokuşunu tırmanarak köşke girdi. Dipnot, Anılar ve Görüşler, Muhsin Batur. Devlet Başkanı Cemal Gürsel, CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, AP Genel Başkanı Ragıp Gümüşpala, YTP Genel Başkanı Ekrem Alican ve CKMP Genel Başkanı Osman Bölükbaşı komutanları bekliyordu. Komutanlar en sert bakışlarıyla salona girdi. Toplantıyı açan Devlet Başkanı Gürsel ilk sözü Genelkurmay Başkanı Sunay'a verdi. Sunay isteklerini önündeki kağıttan okuduktan sonra sessizliği AP Genel Başkanı Gümüşpala bozdu. Gümüşpala yeni bir parti olduklarını, seçilen milletvekili ve senatörlerin daha çoğunu tanımadığını, istenilen hususların kabul ettirilmesinin çok zor olacağını söylüyordu. Genelkurmay Başkanı toplantıda bulunan devlet başkanından söz istemeden Gümüşpala'nın sözünü kesti. Madem partinizin başısınız, o halde bir horoz gibi tavuklarınızı kanadınızın altında tutun diyerek Gümüşpala'dan partisine sahip çıkmasını istedi. 3 saat süren toplantının yarısını konuşarak geçiren Gümüşpala'dan sonra CHP lideri İsmet İnönü Devlet Başkanı Gürsel'den söz istedi. Asker, İnönü'nün kendilerine destek vereceğini zannediyordu ama yanıldığını İnönü konuşmaya başlayınca anladı. Böyle toplantılarda genelde toplantı başkanına hitaben konuşma yapılmasına rağmen İnönü, eski bir komutan olarak askerlerine döndü ve komutanları şok eden konuşmasına başladı. İnönü sert çıkıyordu. Beyler, bu anayasa silahlı kuvvetlerin eseri mi? Eğer cevabınız evet ise bu işlere ne karışıyorsunuz? Bunlar meclislerin işleri. Siz kendi işinize bakın. İnönü kısa ve öz konuşmuştu ama kendisinden beklenen konuşmayı yapmamıştı. Salonda uzun bir sessizlik oldu. Asker, sivil, herkes donup kalmıştı. 12 Martçı Muhsin Batur'un anlattığına göre herkes birinci elden demokrasi dersini almıştı. Toplantı İnönü'nün konuşmasından sonra uzun sürmedi. Diğer genel başkanlardan da ciddi bir itiraz gelmeyince askerin isteklerini içeren taahhütname imzaya açıldı. Taahhütnameye ilk imzayı da Bölükbaşı attı. Muhterem Türk basını zirvenin ertesi günü her zamanki şakşakçılığını yapıyor ve ordu isteklerini kabul ettirdi başlıklarıyla çıkıyordu. Gazetelerin yazarları bu durumu olumlu bir gelişme olarak görüyor ve açıkça ordu yanlısı tutumun ödün vermez destekçisi oluyorlardı. Resmi ideolojinin yazarı Falih Rıfkı Atay, Dünya Gazetesi'ndeki yazısında, ne yaparlar, ne yapacaklar? Sokak şirretlerine bakarsanız, vatan cephesi serserilerini dinlerseniz, DP'nin 27 Mayıs'ta bıraktığı yerden başlayacaklar. Bu onların bugünlük rüyası, yarın içinde demokrasinin kabusudur. 15 Ekim seçimleri ile iktidarını Şeyh Said isyanına çevirecek olanlar, nihayet memlekete takrir-i sükun rejimini getirirler derken, Aydın Yalçın da 26 Ekim 1961'de Öncü gazetesindeki "Münferitlere Dikkat" başlıklı yazısında sanki seçim yapılmamış, milli irade yokmuş gibi askere davetiye çıkarıyor. Memleketteki reel içtimai kuvvetleri bir kenara bırakıp istediğimiz insanı cumhurbaşkanı yaparız, istediğimiz politikacıyı sayı çoğunluğuna dayanarak tatbik ederiz, istisnasıyla olayları yüz çeviren münferitlerin ve nazariyatçıların görüşleri sakattır. Siyaset her şeyden önce reel kuvvetler arasında işleyebilen bir denge kurma işidir. Gördüğünüz gibi resmi ideolojinin yağdanlıkları bugün olduğu gibi tarihin her devrinde aynı davranışı sergiliyor. Tarihin sararan yaprakları değişiyor ama egemen güç karşısında bu güçten nasiplenen maaşlı kesimlerin sadece isimleri değişiyor. Komutanlar Çankaya zirvesinde taahhütnameleri imzalatmışlardı ancak sorun bitmemişti. Adaylığını açıklayan A. Fuat Başgil'in dışında AP'nin genel başkanı Ragıp Gümüşbalan'ın da gönlünden cumhurbaşkanlığı geçiyordu. 27 Mayıs'ta ordudan tasfiye edilen ve emin sular olarak nitelenen emekli subaylar, Ragıp Gümüşbalan'ın etrafında kenetlenirken bir diğer grup milletvekili ve senatör de A. Fuat Başgil'in adaylığı üzerinde durmuşlardır. Bu durumda AP içinde beklenen hesaplaşma Çankaya'daki liderler zirvesi nedeniyle ertelenirken Adnan Menderes'i Yastıada'da savunan ünlü avukat Burhan Apaydın'ın da aralarında bulunduğu bir grup Gümüşbalayı genel başkanlıktan düşürmek için harekete geçmişse de bu talep çok fazla taraftar bulamamıştır. Askerin baskılarına rağmen AP içinde adaylık için yoğun kulisler de yaşanmaya başlamıştır. Suat Hayri Ürgüplü, Abdülhak Kemal Yörük ve İhsan Köknel'in isimleri ortaya atılmışsa da bu isimler Profesör Başgil kadar taraftar toplamamıştır. İkinci kaset, birinci yüzün sonu.